Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Peter Hollins'in The Science of Accelerated Learning adlı kitabı.
Daha hızlı öğrenme iddiasını sihirli bir yetenek ya da doğuştan gelen yüksek zeka olarak değil,
bilişsel süreçleri daha iyi düzenleme meselesi olarak ele alan kısa bir kişisel gelişim ve öğrenme rehberidir.
Alt başlığının da işaret ettiği gibi amaç daha çabuk kavramak, bilgiyi daha uzun süre hatırlamak ve rastlantısal çalışmadan sistemli uzmanlığa geçmektir.
Kitap, öğrenmenin yalnızca okuyup altını çizmekten ibaret olmadığını vurgular.
Dikkat koşulları, aktif hatırlama, aralıklı tekrar, not alma, geri bildirim ve uygulama birbirini tamamlayan parçalar olarak sunulur.
Hollins ayrıca yaygın öğrenme hatalarına, özellikle pasif tekrar alışkanlığına ve öğrenme stilleri fikrine gereğinden fazla güvenmeye karşı temkinli yaklaşır.
Bu nedenle eser, üniversite sınavına hazırlananların yanında yeni bir dil, teknik beceri veya mesleki bilgi edinmek isteyen yetişkinlere de seslenir.
Kitabın temel değeri, öğrenme psikolojisinde bilinen yöntemleri kısa, uygulanabilir bir çalışma düzenine çevirmeye çalışmasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, öğrenme için uygun koşulları kurmak, hızdan önce dikkat meselesidir.
Hollins'in yaklaşımında hızlandırılmış öğrenmenin ilk basamağı daha fazla saat çalışmak değil, öğrenmenin gerçekleşebileceği koşulları oluşturmaktır.
Dikkat bölündüğünde kişi metne bakmaya devam edebilir. Fakat yeni bilgiyi anlamlı biçimde işlemeyebilir.
Bu ayrım önemlidir. Çünkü uzun çalışma süresi çoğu zaman ilerleme hissi yaratırken kalıcı öğrenmeyi garanti etmez.
Kitap, odaklanmayı destekleyen düzenli zaman blokları, dikkat dağıtıcıları azaltma ve çalışmanın amacını önceden belirleme gibi unsurları öne çıkarır.
Pomodoro benzeri zamanlı odaklanma teknikleri de sınırsız bir çalışma oturumundansa yönetilebilir sürelerle yoğunlaşmaya yardımcı araçlar olarak düşünülebilir.
Bu çerçevede kişinin mevcut bilgi düzeyini değerlendirmesi de gereklidir.
Bilinmeyen bir konuyu zaten aşina olunan kavramlardan ayırmak, çalışma zamanını doğru yere yöneltir.
Örneğin bir yabancı dilde kelime eksiği olan kişi yalnızca gramer videosu izleyerek temel açığını kapatamaz.
Hedef, kaynak ve çalışma biçimi arasında uyum kurulmalıdır.
Kitabın güç tarafı, öğrenmeyi soyut bir irade sorunu gibi göstermemesi, çevre ve süreç tasarımıyla ilişkilendirmesidir.
Bununla birlikte bu koşullar tek başına yeterli değildir.
Sessiz bir ortam ve iyi plan ancak öğrenci bilgiyi geri çağırmak, açıklamak ve kullanmak zorunda kaldığında gerçek bir öğrenme avantajına dönüşür.
İkinci olarak, unutma eğrisi karşısında aralıklı tekrar, bilgiyi doğru zamanda geri çağırmayı hedefler, kitapta bellek konusu.
Unutmanın öğrenme başarısızlığı olduğuna dair basit varsayımla ele alınmaz.
Unutma eğrisi fikri, yeni edinilen bilginin tekrar edilmediğinde zaman içinde zor erişilir hale geldiğini anlatır.
Hollins'in öne çıkardığı aralıklı tekrar yöntemi, aynı içeriği tek bir gecede çok kez gözden geçirmek yerine
artan zaman aralıklarında yeniden hatırlamaya dayanır.
Böylece tekrarlar, bilgi henüz tamamen kaybolmadan fakat zihinsel çaba gerektirecek kadar uzaklaşmışken yapılır.
Bu çaba, yalnızca metni yeniden görmeye kıyasla daha sağlam bir bellek izi oluşturabilir.
Yöntemin kritik noktası tekrarın mekanik olması değildir.
Bir kavram kartının cevabına hemen bakmak, tanıdıklık hissini yükseltir ama hatırlama becerisini yeterince sınamaz. Önce cevabı üretmeye çalışmak gerekir.
Tarih çalışırken olayın sonucunu okumak yerine nedeni ve sonucu kendi başına kurmaya uğraşmak buna örnektir.
Aralıklı tekrar, özellikle terimler, yabancı dil kelimeleri, formüller ve temel ilkeler için pratiktir. Ancak her öğrenme hedefi kartlara indirgenemez.
Bir deneme yazmak, bir yazılım tasarlamak ya da bir müzik parçası çalmak, hatırlamanın ötesinde performans ve bağlam gerektirir.
Kitap bu nedenle belleği, uzmanlığın tamamı değil, sonraki uygulamalar için gerekli altyapı olarak konumlandırır.
Üçüncü olarak, pasif okumadan aktif hatırlamaya geçmek, anlama yanılsamasını azaltır. Hollins, etkili öğrenmenin merkezine aktif katılımı yerleştirir.
Bir bölümü birkaç kez okumak, önemli yerleri fosforlu kalemle işaretlemek veya ders videosunu akıcı biçimde izlemek rahatlatıcı olabilir.
Fakat bunlar çoğu durumda bilgiyi tanıma duygusu verir, bilgiyi bağımsız olarak açıklayabilme gücü vermez.
Kitabın işaret ettiği aktif öğrenme teknikleri, öğrencinin kaynağı geçici olarak kapatmasını ve bilgiyi zihinden geri getirmesini gerektirir.
Kendi kendine soru sormak, kısa bir özet yazmak, örnek çözmek ve bir kavramın nedenini açıklamak bu nedenle daha işlevseldir.
Bu yaklaşımın mantığı basittir. Sınavda, iş toplantısında ya da gerçek bir uygulamada bilgi çoğu zaman önünüzde açık bir sayfa olarak durmaz. Onu uygun bağlamda seçip kullanmanız gerekir. Çalışma sırasında yapılan küçük geri çağırma denemeleri bu koşulu önceden simüle eder ve boşlukları görünür kılar. Yanlış cevap da burada yararlı bir veri haline gelir. Hata, hangi bağlantının eksik olduğunu gösterir, ardından düzeltme yapılabilir. Kitap, hatayı kişisel yetersizliğin kanıtı yerine geri bildirim olarak değerlendiren gelişim odaklı bir tutumu destekler. Yine de aktif tekniklerin verimli olması için soruların öğrenme hedefiyle ilişkili olması gerekir. Rastgele ayrıntıları ezberletmek yerine ana kavramlar, neden-sonuç ilişkileri ve kullanım koşulları üzerinde durmak daha kalıcı bir kavrayış sağlar. Dördüncü olarak notları parçalamak ve öğreterek açıklamak, karmaşık konuları işlenebilir hale getirir, kitapta yer alan not alma ve deconstruction, yani parçalarına ayırma yaklaşımı, karmaşık bir alanı tek parça halinde tüketmeye çalışmanın verimsizliğine karşı bir yöntemdir. Bir beceri ya da konu, alt kavramlara, temel işlemlere ve aralarındaki ilişkilere bölündüğünde öğrenci neyi bilmediğini daha net görür. Örneğin bir programlama dilini öğrenirken söz dizimi, veri yapıları, hata ayıklama ve küçük proje uygulamaları farklı çalışma ihtiyaçları taşır. Hepsini aynı anda, aynı yöntemle ele almak yerine parçaları sıraya koymak, ilerlemeyi, izlemeyi kolaylaştırır. Notların işlevi de kitabın çerçevesinde bilgiyi depolamakla sınırlı değildir. İyi not. Öğrencinin kendi cümlesiyle kurduğu, ana fikri ayrıntıdan ayırdığı ve sonraki geri çağırma için soru üretebildiği bir çalışma aracıdır. Bu yüzden bir metni neredeyse kelimesi kelimesine kopyalamak, anlama yükünü ortadan kaldırabilir. Buna karşılık bir kavramı sade dille açıklamaya çalışmak belirsiz noktaları açığa çıkarır. Öğreterek öğrenme fikri de aynı mekanizmaya dayanır. Bir konuyu başkasına anlatacakmış gibi düzenlemek, sadece ne söylendiğini değil, neden doğru olduğunu düşünmeye zorlar. Ancak açıklamanın aşırı basitleştirme pahasına yapılmaması gerekir. Amaç teknik doğruluğu terk etmek değil, kavramın mantığını açık ve denetlenebilir bir biçimde kurmaktır. Son olarak, sistemli uzmanlık, hedefli pratik. Geri bildirim ve uygulama döngüsüyle gelişir. The Science of Accelerated Learning. Hızlı başlangıç ile kalıcı uzmanlık arasındaki farkı korumaya çalışır. Bir konu hakkında temel bilgi edinmek kısa sürebilir, fakat güvenilir performans için bu bilgi farklı durumlarda uygulanmalıdır. Bu nedenle kitap, hedefi açık pratik, düzenli geri bildirim ve düzeltme içeren bir süreç fikrine yakındır.
Deliberate practice, yani amaçlı pratik anlayışında kişi sadece bildiği şeyi tekrar etmez.
Zorlandığı alt beceriyi seçer, ölçülebilir bir hedef belirler, deneme yapar ve hatasının nedenini inceleyerek bir sonraki denemeyi değiştirir. Bu döngü, özellikle performansa dayalı alanlarda önemlidir. Bir sunum becerisini geliştirmek isteyen biri, yalnızca etkili konuşma hakkında okumakla yetinemez. Kısa sunumlar yapmalı, anlaşılmayan bölümleri fark etmeli ve geri bildirimle yeniden düzenlemelidir. Benzer biçimde öğretme, öğrenciye kendi bilgisindeki boşlukları görme imkanı verir. Kitapta uzmanlık, yoğun ama rastgele tekrarın sonucu değil, seçme, sıralama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin bileşimi olarak görünür. Bunun pratik sonucu, öğrenme planının yalnızca hangi kaynağın okunacağını değil, ne zaman test yapılacağını, kimin geri bildirim vereceğini ve hangi gerçek görevde bilginin kullanılacağını da içermesidir. Böyle bir düzen, öğrenme hızını tek seferlik bir performans artışı olarak değil, daha az tekrar kaybı ve daha isabetli çalışma seçimi olarak tanımlar. Sonuç olarak bu kitap, öğrenme yöntemlerini sıfırdan akademik ayrıntısıyla incelemek isteyenler için kapsamlı bir bilişsel psikoloji ders kitabı değildir. Daha çok, dağınık çalışan ve hangi tekniği ne zaman kullanacağını netleştirmek isteyen öğrenciler, sınav adayları, eğitmenler ve yeni bir mesleki beceri edinmeye çalışan yetişkinler için uygundur. Özellikle okuduklarını kısa sürede unuttuğunu düşünen, sürekli yeniden başa dönen ya da çalışmasına rağmen bilgisini uygulamada kullanamayan okurlar, kitaptaki çerçeveden yarar görebilir. Pratik kazancı, öğrenmeyi ölçülebilir davranışlara ayırmasıdır. Okumayı aktif hatırlamayla desteklemek, tekrarları zamana yaymak, notları kendi cümleleriyle kurmak ve zayıf alanlara yönelik pratik yapmak, hemen denenebilecek önerilerdir. Entelektüel açıdan ise kitap, öğrenme stilleri gibi yaygın fakat tartışmalı kabullere mesafe koyar ve tanıdıklık hissiyle gerçek ustalık arasındaki farkı hatırlatır. Benzer verimlilik kitaplarından ayrıldığı nokta, büyük ölçüde motivasyon, disiplin ya da zaman yönetimi söylemine yaslanmamasıdır. Hollins, odağı doğrudan kavrama, hatırlama ve uygulama mekanizmalarına çevirir. Bununla birlikte eserin kısa ve giriş niteliğinde olduğu akılda tutulmalıdır. Daha derin bilimsel tartışma, özgün araştırma değerlendirmesi veya alana özgü ayrıntılı program arayanlar ek kaynaklara ihtiyaç duyabilir. Yine de yöntemleri tek bir çalışma sisteminde birleştiren erişilebilir yapısı, onu öğrenmeyi öğrenme alanında kullanışlı bir başlangıç rehberi yapar. Destek olmak isterseniz Peter Hollins kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.